Ayrım 12, sayfa 99.
Akşam yemeğinde ödül töreni yapıldı. En başarılı ve katılımcı öğrencilere verileceğini sandığım ödüller, Prof. Karbel'den hiç ummadığım bir espri anlayışı ile şnorkelle en çok dalana ve en iyi şarkı söyleyene verildi. Üçüncü ve son ödül, sigara içiş üslubundan dolayı Maya'nın oldu. Böylece Prof. Karbel, 2 hafta önceki çıkışı için üstü kapalı bir biçimde özür dilemişti. Ama doğal olarak ben her zamanki gibi yok sayılmıştım. Maya'nın 2 hafta boyunca cici kız olmak için harcadığı çabaların ödülü, üzerine belli başlı Karayip Adaları'nın isimleri yazılı olan bir tişörttü. Hiç gidemeyeceğim adaların, zihinde yakamazlar yapan sihirli isimleri. Virgin Gorda, Martinique, Puerto Rico, Antigua, Barbuda, Trinidad, Tobago. Törenden sonraki 2 saat lokanta ve kumsal arasında gidip gelmek ve Tony'yi aramakla geçmişti. Sonunda ondan umudu kesip kalabalık bir fizikçi grubuyla Kalabaş'a gitmek için sözleşmiştim. Çabucak giyinmiş, otelin barına doğru koşar adımlarla gidiyordum ki gecenin içinden fırlamış Tony ile burun buruna geldim. Nerelerdeydin? Saatlerde seni bekliyorum. Özür dilerim, zamanı unutmuşum. Bunu ikinci kez yapıyordu. Artık onunla belli bir saatte randevulaşmanın faydası olduğuna karar vermiştim. Zaten o, bizler gibi kol saatinin egemenliğinde yaşamıyordu. Bu gece çok güzelsin. Oldukça kısa, pileli, siyah bir etek ve askılı bir bluz giymiştim. Kara ipişi tahta boncuklu kolyemi takmıştım. Tek şık giysim buydu ve çekici olduğumu farkındaydım. Tony'nin gözlerindeki parıltıyı seyretmek, arzusunu iliklerimde hissetmek garip, sadistçe bir zevk veriyordu. Bir tür intikam zevki. Tony, özür dilerim. Bu gece grupla şehre inmek için sözleştim. Sen çok geç kaldın, o yüzden. Kalabaş'tan söz etmesem daha iyi olacaktı. Bu öğleden sonra ona geçen cuma gecesinden söz etmiş, ince uzun boylu bir gençle nasıl dans ettiğimi anlatmıştım. Bu bir yabancıyla yapılacak dans değil, demişti bozularak. Sen nasıl istersen, ben de evime gideyim bari. İskeleye yürüyelim mi? 5-10 dakika vaktim var. Geto'ya doğru şimdiye kadar defalarca geçtiğimiz yolda yürüyorduk. Önceki gece müzik sandığım şeyin ne olduğunu biliyordum artık. Yakınlardaki akaryakıt deposunun gece gündüz kesilmeyen ritmik sesiydi. Belki biz de bir gece beraber şehre ineriz. Param olursa. Tabii, neden olmasın diye karşılık verdim. Ama aslında adada 2 gecem kalmıştı. Okyanusun kapkara sonsuzluğunda tek aydınlık noktada iskeledeydik. Lambanın beyaz ışığı altında ıslak tahtalara oturduk. Odandan denizin sesini duyuyor musun? Evet. Bazen öyle şiddetlidir ki deniz, mercan kayalıklarını patlatacağını düşünürüm. Zaten bir gün okyanus öfkelenecek ve bütün adayı yok edecek. Hiç umursamadan. Çok eski bir öcü alırcasına. Belki de ben sahte bir peygamberim. Peygamber ne demek biliyor musun? Elbette biliyorum ama onu anlayamıyordum. Ben sahte bir peygamberim diye tekrarladı. Daha gizemli, daha buruk bir tonla. 3 yıl önceki kasırgada bu adada mıydın? Hayır, Miami'deydim. Kokain işinde olduğunu tahmin ettim ama çenemi tuttum. Buradan gitmeyi düşünüyor musun? Başka bir adaya ya da Amerika'ya, belki Jamaika'ya dönersin. Jamaika'ya dönemem, asla. Ama yakında, çok yakında buradan gideceğimi hissediyorum. Ona Karadeniz'den, hırçın ve tehlikeli, tanıdığım denizler içinde okyanusa en çok benzeyen Karadeniz'den bahsettim. Yaşamını Karadeniz'de borçlu bir arkadaşım vardı. Annesi hamileyken bir fırtınada mahsur kalmış ve sağ kurtulursa çocuğu doğuracağını ant içmişti. Türkiye'ye gelirsen dalgıçlığa devam edebilirsin. Sünger falan çıkarılıyor sanırım. Hem oralarda hiç siyahi yok. Bütün kızlar peşinden koşar. Gülümsedi. Hoşuna gitmişti bu. Gene de gülümseyişini bir yağmur bulutu gibi karartan mutsuzluğunu görebiliyordum. Demir parmaklıkların ardında kalmışçasına çok uzak, hüzünlü gözlerle bakıyordu bana. Karayipler'deki 2. ve son cuma gecemdi. Ve ben gene kalabalık bir fizikçi grubuyla Kalabaş'taydım. Adını bir Afrika çömleğinden alan, denizden esen sıcak rüzgarlara açık bir terasta bulunan gece kulübü tıklım tıklım doluydu. Herkes alabildiğine şık ve neşeliydi o gece. Adalı kadınlar parlak renkli, tropikal motifli gece elbiseleri giymişler, bol bol makyaj yapmışlardı. Daracık etekleri, samba ve kalipso ritimleriyle ustaca sallanan, yalnızca zenci kadınlara özgü zengin kalçalarını bütün görkemiyle açığa çıkarıyordu. Hemen hepsi de uzun saçlı, sakallı ve güneş gözlüklü olan erkekler de en az kadınlar kadar baştan çıkarıcı dans ediyorlardı. Ama tehlikeli ve ulaşılmaz bir görünümleri vardı. İçerideki az sayıda beyaz, masalara sinmiş, müziğin ve dansın gerçek sahiplerini bırakmışlardı pisti. İçki kadehlerinin ardına sığınıp coşkuyla dans eden çiftleri seyrediyorlardı. Ortalıkta sigara dumanı, alkol, parfüm ve terli bedenlerin kokusundan oluşmuş bir cinsellik bulutu dolanıyordu. Dünyanın bütün gece kulüplerinde az çok buna benzer bir hava vardır. Ama burası tropikler ve burada geceler bambaşka yoğunlukta yaşanır. Soğuk iklimlerin dekadan, gösterişçi, metalaştırılmış cinselliğinden farklıdır buradaki cinsellik. Çok daha doğal, özgür ve tutkuludur. Bedenin kendisinden gelen bir çağrıdır. Ritme kendini bir defa kaptıran insan yalnızca çılgınca dans etmekle kalmaz, bedeninin gerçekliğinin de ayrımına varır. Kendi cinselliğini yaşamayı ve kabullenmeyi öğrenir. İçeri girer girmez onu gördüm. Geçen cuma dans ettiğim o uzun boylu genç, kalabalık pistin ortasında tek başınaydı. Olağanüstü dans eden bunca insan arasında bile bir bakışta yalnızca stiliyle tanınabilirdi. Çocukluğumdan beri değişik danslara çalışmış, çok iyi dansçılar seyretmiştim. Ama hiç böylesine kusursuzca dans eden birini görmemiştim. Bedeni ritmin görsel bir boyutuna dönüşmüştü. Müziğe kendini bıraktığı gibi aynı zamanda ona hükmediyordu. Bütün devinimlere kişiliğinin damgası vurulmuştu. Seçkindi, yetenekliydi, bir panter kadar naifti. 25 yaşından daha büyük olamazdı. Ama dansı, şimdiden olgunlaşmış bir erkeksiliği, ince ve duyarlı bir sanatçı ruhunu ve gözü pek bir serseriliği ortaya çıkarıyordu. Onunla kesinlikle yeniden dans etmeliydim. Beni gördüğüne ya da tanıdığına tanıklık edecek hiçbir işaret vermemişti. Ama Stan'le dansa başlar başlamaz tam arkamda olduğunu hissettim. Kalabalıktan yararlanıp kurnaz bir manevrayla Stan'i postalamak hiç de zor olmadı. Arkama döner dönmez kendimi onunla karşı karşıya buluverdim. Usta bir sevgili gibi usta bir dansçı da eşine hemen uyum sağlar. Ve ne kadar acemi olursa olsun bu işi çok iyi becerdi duygusu uyandırır onda. Bir anda eşsiz mükemmel bir uyum içinde aynı tempoda hızla sallanmaya başlamıştı kalçalarımız. Giderek cesurlaşıyor, daha baştan çıkarıcı ve çılgınca dans ediyordum. Vücudumda müzikle titreşmeyen tek bir kas kalmamış gibi. Kısa eteğim öylesine hızla savruluyordu ki bacaklarım ortaya çıkıyor, bluzumun askıları ikide bir düşüyordu. Masalara yayılmış sarhoş turistlerin ve hiç kuşkusuz fizikçilerin, hatta bana kaçamak bakışlar fırlatan yerlilerin dikkatlerinin benim üzerimde yoğunlaştığının farkındaydım. Umursamıyordum. Kendimi tamamen ritme ve dans eşime bırakmıştım. Sonunda karşı konulmaz bir çekimin etkisiyle kalçalarımız birbirine yapıştı. Birbirinden bir an bile kopmadan baş döndürücü bir hızla ritmik daireler çizerlerken bedenlerimiz bir birleşiyor bir ayrılıyordu. Yumuşak ama güçlü ellerle omuzlarımı bazen kendine doğru çekiyor, bazen hafifçe uzaklaştırıp göğüs kafesimi tutuyor ve kendisininkine benzer devinimler yapmayı öğretiyordu. Bazen de boynumu hafifçe okşuyor ya da askılarımı düzeltiyordu. ''Çok güzel dans ediyorsun, dansı çok seviyorsun.'' dedi bir ara. İkimiz de ter içinde soluk soluğaydık. Ama dansı da birbirimizi de hiç bırakmıyorduk. ''Seni seviyorum.'' ''Sevgiden söz etmenin sırası mı?'' diye karşılık verdim. Nedeni hala anlayamadığım bir kabalık ve inatçılıkla. ''Beni istemezsen benimle dans edemezsin.'' Ritim çıldırtıcı, isyan ettiriciydi. Bir burgaç gibi çekip yutuyordu insanı. Artık ellerinin göğüslerimde dolaşmasına ses çıkarmıyordum. Kendi ellerimde denetimden çıkmış, onun kalçalarına kaymıştı. Daracık, çıkık, sert kalçaları avuçlarımın içinde, bedenin öteki bölümlerinden bağımsızlaşmışçasına inanılmaz bir kıvraklıkla gidip geliyordu. Ertelenmiş kadınlığıma tılsımlı bir ilaç gibiydi bu saf ve güçlü erkeksilik. Gülümsemesini seyrediyordum hep. Kalın dudakları tam göz hizamındaydı. Uyarılmış bir erkeğin gülümseyişiydi bu. Beni şiddetle istiyordu. Kapkara iki aleve dönüşmüş gözlerine bakamıyordum bile. Ani ve çok güçlü bir cinsel çekimin ötesinde bir şeydi yaşadığım. İçsel bir devrimdi. Bedenim yıllarca sürmüş bir kırgınlığa son vermiş, kendisiyle barışmıştı. O güne kadar seviştiğim erkeklerin hiçbirini gerçekten arzulamamış olduğumu kavruyordum. Gerçek arzu buydu işte. Yakıcıydı, tehlikeliydi. Ölümün kendisi kadar büyük ve gerçekti. Asla susturulamayan bir çığlıktı. Bedenim isyan etmişti. Bir Türk kadınının yaşadığı baskılara, fizikçi olmanın, entelektüel olmanın ağır kafeslerine. Bundan böyle kahkahalarla gülmek, bağıra bağıra doyuma ulaşmak ve çocuk doğurmak istiyordum. Kendime yasakladığım bütün her şeyi, hepsini birden aynı anda istiyordum. Bir ara biraz dinlenmek ve serinlemek için masama döndüğümde o da hemen yan masaya oturmuş, oradakilerle göstermelik bir sohbete girişmişti. İlk fırsatta bana döndü. Elimde sigaram, maske gibi donuk bir yüzle bunu bekliyordum zaten. Tanıştık. Bu adada doğmuştu ama kendisini Afrikalı diye tanımlıyordu. Biri Amerikalı, öteki Afrikalı iki adı vardı. Yalnızca ikincisini anımsıyorum. Faray. Nedense Müslüman olup olmadığını sordum. Ben Rastayım. Rastanın, Rastafari'nin kısaltılmış olduğunu bilmediğim, hatta Rastafari hareketine ilişkin bir bilgim olmadığı için bunun bir mezhep olduğu sonucuna vardım. Bak saçlarıma. Deri kasketinin altına topladığı uzun saç örgülerinden birini çıkardı. Dokun. Emrine uyup yavaşça saçını tuttum ve sıcak metale dokunurcasına hemen bıraktım. Kasketinden birkaç örgü daha çıkardı. Omuzlarına dek inen örgüler, ince elmacık kemikleri, çıkık yüzünü ve derin bakışlarını iyice belirginleştirmişti. Dokun, dokun daha çok. Büyülenmişçesine saçlarını okşamaya başladım. Arzu'nun sıcak selamını bacaklarımda hissediyordum. Masadaki fizikçilerin hepsinin beni izlediğini fark edince toparlandım. Tel içinde olmasına karşın ceketini hiç çıkarmıyordu Faray. Dans sırasında belinde hissettiğim nesne silah olmalıydı. Hiç korkutmuyordu bu beni. Tam tersine, üzerimdeki etkisini bir girdaba andıran güçlü çekimini biraz açıklıyordum. ''Tekrar dans edelim mi?'' diye sordu. Yeniden dans ettik. Bedenlerimiz yeniden birleşti. Yeniden birbirimizi çılgınca arzuladık. Artık iyice sarhoş olup pisti terk etmiş müşteriler için bu birbirini hiç bırakmayan iki ince, genç bedenin kolay unutamayacakları bir cinsellik imgesi oluşturduğunu biliyordum. Dansımız hiç soyunmadan gerçekleştirilen bir sevişmeydi. Hatta gerçek bir sevişmeden daha tutkulu ve güçlüydü. Yorgunluktan yarı baygın bir şekilde masaya ve yarıda kalmış romlu kokteylime döndüğümde bizim grup otele gitmek için toparlanıyordu. Onlarla gitmek ya da kalmak arasında bocalarken oldukça toplu, genç bir siyah kadının piste çıktığını ve orada hala tek başına dans eden Faray'a bağırmaya başladığını gördüm. Faray'ın sürekli alttan aldığı uzunca bir tartışmadan sonra karşılıklı samba yapmaya başladılar. Kadın bana nispet yaparcasına olağanüstü bir kıvraklık ve çekicilikle sallıyordu dolgun kalçalarını. Doğrusu benim dansım onunkinin yanında Kuğu Gölü Balesi'nden bir solo gibi kalmıştı. Bu cinsellik dolu iri kalçaları seyrederken duyduğum aşağılık kompleksini anlatamam. Tek avuntum ondan epeyce uzakta duran ve benden yana hiç bakmayan Faray'ın eski coşkusundan eser kalmamasıydı. Artık dans etmiyor. Zoraki bir şekilde yerinde sallanıyordu. Bir anda kararımı verdim. Masadan fırlayıp taksi minibüse binmek üzere olan gruba yetiştim. Dönüş yolunda yanımda oturan Tim içkiden dili dolaşarak sordu. Senin zenci erkeklere bir zaafın mı var? Hiç cevap vermeden sertçe ona doğru döndüm. Bu kaçıncı böyle kumsalda dolaştığın o kabuk satıcısı, yat gezisindeki rehber, Fredrikstedt'teki, şimdi de bu. Doğrusu gözlem yeteneğine hayran kalmıştım. Adada tanıştığım siyahi erkeklerden birini bile atlamamıştı. Ne de olsa bilim adamıydı. Fredrikstedt'teki bana uyuşturucuyu satmaya çalışıyordu. Faray'la da yalnızca dans ettim. Tony kabuk satıcısı, benim arkadaşım. Konuştuğum bütün erkeklere zaafım olduğuna mı inanıyorsun, yoksa zencilerle cinsellik dışı bir ilişki kurulamayacağına mı? Tim'e hesap verdiğim için bugün hala pişmanım. Şimdiki aklım olsaydı, evet, çünkü zenciler yatakta size fark atıyor, der geçerdim. Böylece de ömrü boyunca cinsel gücünden kuşkulanmasını, gördüğü her siyah erkekle kendini kıyaslamasını kolaylıkla sağlayabilirdim. Doğrusu kabalığı, cinsiyetçiliği ve ırkçılığıyla bunu çoktan hak etmişti. Kadınları cinselliklerinden dolayı yargılamaya kalkan maçoları kendi silahlarıyla vurmak çok zevklidir. Irkçılara, ayrımcılara karşı da bu yöntemi öneririm. Otele varınca sarhoş ve coşkulu grubumuz hızını alamayıp içmeye kumsalda devam etti. Tropikal iklimde geçen iki haftada fizikçi topluluğu güneşin altında kalmış deniz anası gibi yavşamış, vıcıklaşmıştı. Eninde sonunda hepimiz mantıklı, kuru akademisyenlerdik. Azıcık özgürlük rüzgarı bizi alabora etmeye yetmişti. Kimisi banklarda sızıp kaldı, kimisi bağıra çağıra şarkı söyledi. Maya ile ben kumsalda limbo yaptık. Sabaha karşı hala ayakta kalmayı başarmış olanlar çırılçıplak soyunup denize atladılar. Geceleri yüzmek, köpek balığı ve diğer tehlikeler yüzünden kesinlikle yasaktı. Üstelik çoğumuz yüzemeyecek kadar sarhoştu. Hatta Tim az daha boğuluyordu. Allah'tan onu kurtarma görevi benim üzerime kalmadı. Sağlık durumum yüzünden şimdiye dek bir kez olsun gece denize girmemiştim. Ama Maya'nın da soyunduğunu görünce daha fazla dayanamadım. Alay edilmeyi göze alarak odama koştum ve mayamı giydim. O gece kulüpte benim bir teşhirci olduğuma karar verenler de sanırım hayal kırıklığına uğradılar. Deniz şaşılacak kadar sıcaktı ve karanlıkta yüzmek hiç de korkutucu değildi. Bir anne rahmi kadar tanıdıktı okyanus ve bir sevginin elleri kadar yumuşak. Simsiyah sularda yüzdükçe geri dönme isteğim kayboluyordu. Uzaktaki, neredeyse sonsuzluktaki iskeleye gitmeyi denemeliydim. Tony'ye gitmeliydim. Oraya dek yüzmeyi başarırsam onu orada ayrıldığımız noktada bulacaktım. Beni bekliyor olmalıydı. Kabuk adamı özlemiştim. İnsan kaybettiği bir bacağı ya da kolu nasıl özlerse öyle. Bel kemiğim kırılmışçasına acı çekiyordum. Beni öldüreceğini bilsem bile yine de onu aramalıydım.
Tony, kabuk adam. Ansızın karanlık sularda yapayalnız olmanın dehşetiyle aklım başıma geldi. Tropikal bir yağmur gibi birdenbire bastıran ölüm korkusuyla geriye doğru hızlı yüzmeye başladım. Artık yeterince ayılmıştım ve bu yaşadıklarımın anlık çılgınlıklar değil, derin bir içsel dönüşümün belirtileri olduğunu biliyordum. Bu zincirleme tepkimenin tetiğini çeken de kabuk adamdı. Ona duyduğum aşktı. Ağlamaya başladım. Ayrım sonu. Sayfa 107.